Ayrım 38, sayfa 361. Bunun bir yalan olduğunu söyledim. Dilerseniz Rus'la yüzleşebilirim. Müdür, İngiliz'in pervasızlığı karşısında cidden şaşırmıştı. Bunu gerçekleştirmeyi cidden çok isterdi. Ama aldığı telefon emrinden sonra ne yazık ki böyle bir şansı yoktu. Burada bir olay çıkarmayacağınıza söz verir misiniz? Thomas Higgins yakayı kurtardığına kesin olarak emin olmuştu artık. Az evvel tutuklamaktan bahseden istihbarat müdürü şimdi olay çıkarmaması için ağzından söz almaya çalışıyordu. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Kemal Başar bir süre daha emekli ajanın soğuk mavi gözlerinin içine baktı. Pekala öyleyse dedi. Size inanmak istiyorum. Serbestsiniz. Umarım verdiğiniz sözde de durursunuz. İngiliz oturduğu koltuktan kalktı. Ben de olanları hiç olmamış varsayacağım ve yapılan bu hatayı unutacağım. Ama sanırım şimdi bana borçlandınız. Müdür hayretle İngiliz'e baktı. Ne borcu? Madem ki masumiyetime inanıyorsunuz, o halde beni Sergei Dunayev'e 200 dolar ödemekten kurtarın ve generalin adresini verin. Pişkinliğin bu kadarı da fazlaydı artık. Kemal Başar dudaklarını dişlemek zorunda kaldı. Çamlar arasında yürümeye devam eden Leonora, artık dönsek iyi olacak diye fısıldadı. Nasıl isterseniz. Dönüş yolunda adımlarını daha hızlı atıyorlar. İkisi de kendi alemlerinde, beyinlerinde farklı düşünceler içinde yüzüyorlardı. O güne kadar şiddetle güvendiği tetikçisinden huylanmaya başlamıştı Leonora. Erol'un cazibesine kapıldığını ve o bir gecelik sevişmenin adamı cinayet işleyecek kadar kendinden geçirdiğine inanıyordu. Güzelliğiyle erkekleri nedenle etkilediğini iyi bilirdi. Lakin bu defa aralarında ilişkinin devamının mümkün olmayacağını söylemesine rağmen hala adamın yeni bir cinayet daha işlemeye hazır olması bir türlü mantığını sığdıramıyordu. Köşke yaklaşıncaya kadar bir daha tek kelime etmediler. Erol'un da aklı karışmıştı. Bundan sonra atacağı adımı kestiremiyordu. Tüm gayretlerine rağmen ortadaki vaka olsa olsa polisi ilgilendiren bir olaydı. Teşkilatın ilgi alanına giren bir meseleyi ortaya çıkaramamıştı. Kişilerin geçmişteki siyasi ve kimlikleri artık önemli değildi. Yine de meseleyi bu haliyle bırakıp çekilmesi görev şuuruna ters düşüyordu. Müdürünün masasına bırakacağı raporu ne şekilde tanzim edeceğini bilmiyordu henüz. Son bir kere şansını denemek istedi. Bunun pek akıllıca bir teşebbüs olmadığını bilincindeydi ama kendini alamamıştı. İçimden yükselen bir his bana her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatmanızı söylüyor diye mırıldandı. Leonora sert bir şekilde homurdandı. Ne demek istiyorsun? Şu Thomas Higgins hakkında bana söylemediğiniz bazı şeyler var sanırım. Genç kadının suratı bir an gölgelenir gibi oldu. Kaşları çatıldı. Ne gibi? Bilmiyorum. Bunun cevabı sizde. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz? Bayan Leonora, beni aptal sandınız galiba. Ufak bir çocuk bile bana bir takım yalanlar söylediğinizi anlar. Sizin asıl sorununuz o Rus'la değildi. Onun için bana öldürttüğünüzü bilmiyorum. Ama şimdi gerçek hedefinizin Higgins adlı adam olduğunu daha iyi anladım. Leonora buz gibi bir bakış fırlattı ajana. Önce sesini çıkarmadan birkaç adım attı. Vasilya'nın haklı olduğu aklı kesti. Kocası onu en başından beri uyarmıştı. Bu adam tahminden çok daha zeki ve bilgiç davranıyordu. Kişiler arasında bağlantı kurması da tesadüfi olamazdı. Erol tehlikeli biriydi. Yanılıyor muyum? Diye sordu ajan. Leonora sesini çıkarmadı önce. Sonra kısık sesle mırıldandı. Hayır, tahminin doğru. Asıl sorunumuz Higgins'la. Öyleyse bana niye o vatandaşınızı öldürttünüz? Genç kadın işlerin iyice sarpa sardığını hissediyordu. Sorun hep para diye karşılık verdi. İkisi de açgözlü. Erol kadının yine yalan söylediğini düşündü. Gerçekleri herhalde kendisi anlatacak değildi. Bu arada köşke iyice yaklaşmışlardı. Leonora başka şansı kalmadığını anladı. Gerçekleri merak ediyor musun? Hayır diyemem doğrusu. Öyleyse içeriye gel. Çay içerken bilmek istediklerini sana anlatayım. Bu beklemediği bir teklifti ajanın. Kısa bir tereddüt yaşadı. Leonora acaba samimi olabilir miydi? Hiç ihtimal vermiyordu. Ama iş çağrından çıkmıştı artık. Bu andan sonra dönüşü olmazdı. Hem bilmek istemiyorum dese kadın daha da şüphelenebilirdi. Kadınla beraber köşkün bahçesine girdiler. Leonora cebinden çıkardığı anahtarla kapıyı açtı ve ajana yol verdi. Erol antreye girdiğinde arkasından kapının kapandığını duydu. Ağır adımlarla tam karşısına isabet eden oturma odasına yürüdü. Aynı anda da arkadan Leonora'nın sert ve haşin sesini işitti. Kımıldama. Geriye dönüp kadına baktı. Leonora elindeki makarovu ajına yöneltmişti. Aralarında 2-3 metrelik bir mesafe vardı. Erol ilk şaşkınlığını atlatınca gülümsedi. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Kes sesini ve ellerini kaldır. Kadının sesi evin içinde yankılanıyordu. Aynı anda odanın kapısı açıldı ve General Vasile eşikte göründü. Yüzünde hiç hayret ifadesi yoktu. Buz gibi nazarlarla bir karısına bir de ellerini yukarıya kaldırmış kımıldamadan duran ajana baktı. Ne oldu Leonora diye sordu. Sanırım sen haklı çıktın Vasile. Bu adamdan şüpheleniyorum. Eski Rus generali soğuk bir şekilde ikisini de süzdü bir süre. Demek nihayet gerçekleri görmeye başladın sevgilim diye homurdandı. Bunu anlamak için biraz geç kalmadın mı? Emin olamadım hayatım. Çok saf ve akılsız görünüyordu. Ama artık onun tehlikeli biri olduğunu eminim. Fikrini değiştiren ne oldu? Anlamadın mı? Senden duymak istiyorum. Yapma Vasile, beni küçük düşürmek mi istiyorsun? Kesinlikle hayır ama ufak bir akşam gezintisinden sonra fikrini değiştiren şeyin ne olduğunu merak ettiğimi söyleyebilirim. Leonora birkaç saniye bir kocasına bir de kımıldamadan duran Erol'e baktı. Aslında ona inanmaması için hala elinde somut bir delil yoktu. Ama olayların gelişmesi ve Erol'ün ne pahasına olursa olsun körü körüne gösterdiği fedakarlık mantıkla açıklanamazdı. İnanmıyorum işte diye homurdandı. Bu adam bizim peşimizde. Eski general gülümsemekle yetindi. Sonra Erol'e biraz daha yaklaştı. Söyle bakalım delikanlı. Karımdaki bu ani değişikliğe sen ne diyorsun? Vasil Kirlonka'nın garip tutumu ajanı da şaşırtmıştı. Sorduğu sual çok anlamsızdı. Higgins'ı ortadan kaldırmayı talip olmakla hata yaptığını çoktan anlamıştı ama artık geri adım atamazdı. Ve adamın kendisine yönelttiği bu soruyla ne demeye çalıştığını henüz anlamamıştı. Vasile'nin feri kaçmış gözlerinin içine baktı fakat adamın yüzünden bir anlam çıkaramadığı dudaklarındaki tebessüme rağmen yüzü buz gibiydi. Adama bir şekilde cevap vermek zorundaydı. Nankörlük dedi sadece. Başka bir şey diyemem. Onun için çok şey yaptım ama beni kesinlikle anlamadı. Kadınlar böyledir işte. Onlara asla güvenmek caiz değildir. General iyice Erol'e yaklaştı ve omuzunu okşadı. Haklı sayılabilirsin ama karımı yanlış değerlendirmeni istemem. O nankör değildir. Sadece korkuyor. Hepsi o kadar. Erol göz ucuyla Leonora'ya dönüp baktı. Kadının derin mavi gözlerinde garip bir şaşkınlık asılı olmuştu. Vasili sen ne diyorsun diye mırıldandı. Ona asıl güvenmeyen sen değil miydin? Haklısın sevgili karıcığım ama bu Sergei Dunay'ı öldürmeden önceydi. O dürüstlüğünü ve sana bağlılığını çoktan ispat etti. Hiç kötü niyetli biri olsaydı Dunay'ı öldürür müydü? Fakat Vasili... Yaşlı general işaret parmağını havada sallayarak karısını susturdu. Hiç itiraza kalkışma ve o silahı artık dostumuza çevirmekten de vazgeç. Kocasının bu ani değişikliği karşısında Leonora şaşkınlığını üzerine atamamıştı. Hala hayretle onu süzmeye devam ediyordu. Yeniden itiraz etmeyi ve ağzının içine Rusça bir şeyler mırıldanmaya tevessül etti. Ama general Almanca konuşmaya devam etti. Lütfen Leonora, dostumuzun yanında bilmediği bir dilden konuşma. Aksi halde ona güvenmediğimizi düşünebilir. Ayrıca şu silahı da indir dedim sana. Generalin sesi bu defa Erol'u şaşırtacak kadar sert ve otoriter çıkmıştı. Nitekim genç kadının da istememesine rağmen ajana yönelttiği silahı ağır ağır indirdi. Erol yaşlı adamdaki bu değişikliğe hala bir anlam verememişti. Fakat nedeni ne olursa olsun rahat bir nefes aldı. Bir yandan da bundan sonra nasıl bir tutum takılması gerektiğini çözmeye çalışıyordu. Karım adına senden özür dilerim delikanlı dedi Vasile Kirlenko yumuşak bir sesle. Şimdi odaya geçelim ve bir kadeh iç geçelim. Bu hepimizin gerilen sinirlerini yatıştırır. Erol de kaşlarını çatarak kollarını indirdi. Ne yazık ki bundan sonra ne yapması gerektiği hususunda henüz bir karara varamamıştı. Herhalde işi oluruna bırakmak en iyisi olacaktı. Thomas Higgins oteli terk ettiğinde kuşkular içindeydi. Türk istihbaratı her şeyi öğrenmişti. Ama öğrendikleri geçmişle ilgiliydi. Ve bu durum işlerini zorlaştırmakla beraber Higgins'i fazla etkilemedi. Ne var ki bundan sonra mücadelesini hiçbir yardım almadan tek başına sürdürmek zorunda kalacaktı. Hiç şüphesiz MİT Türkiye'yi terk edinceye kadar devamlı kendisini takip edecek, peşini bırakmayacaktı. Ayrıca MI6'da bundan sonra kendisine desteği kesecekti. Higgins zaten bunun bir skandal olduğunun farkındaydı. Şöhretine artık gölge düşmüştü ve kendi ülkesinde de saygınlığını yitirecekti. Akşamın karanlığında Taksim'e doğru yürümeye başladı. Vakur ve kendini güvenli halinden bir şey kaybetmemişti. Ellerini siyah kruvazi paltosunun ceplerine sokmuş, soğuk ve dünyaya tepeden bakan tavırlarını yeniden kazanmıştı. Bu mücadeleyi asla bırakmayacaktı. Daha şimdiden MİT peşine adamlarını salmış olmalıydı ve bu gözetleme devam edip gidecekti. Meydanın kalabalığına karıştığında kendi kendine gülümsemeyi becerdi. İşlerin kötü gittiğini kabul etmek zorundaydı ama henüz tüm kozlarını yitirmiş sayılmazdı. Usta bir satranç oyuncusu gibi hala bitirici birkaç hamle yapabilirdi. Üstelik bu hayatının oyunuydu ve 20 yıldan beri bitmemişti. Ne MI6'da ne de MIT sonunda onunla zafere ulaşmasına engel olamayacaktı. Yüzündeki tebessüm arttı. Her şeye rağmen yasalar ondan yanaydı ve kanunları ihlal eden bir eylemi olmamıştı. O sadece varoluşunun tabi semerelerini toplamak istiyordu. Şu an tek dileği nihai ve bitirici hamleyi yapmak için yeni bir plan düzenlemekti ve hala bu şansı da sürüyordu. İyi bir vodka gibisi yoktur. Ne dersiniz diye gülümsedi Vasili Kirilenko. O an gerçekten de bir kadeh içkiye ihtiyacı vardı Erol'ün. Gerilen sinirler için ilaç gibi gelebilirdi. Başını sağladı, olabilir. Ama siz Türkler genellikle rakıyı tercih edersiniz değil mi? O an hiç fark etmezdi Erol için. Ben her türlü içkiyi kaldırabilirim dedi generale. Yaşlı adam kendinden emin ve dinç adımlarla ufak sehpanın üzerindeki vodka şişelerinden birini alarak kadehlere doldurdu. Ve önce karısına sonra da ajanına ikram etti. Dik ve mağrur bir eda ile şerefe dedi. Erol kadehini kaldırırken karı kocaya baktı. Leonora hala şaşkınlığını sürdürüyordu. Kocasının duruma hakim olarak bir şeyler tasarladığının farkındaydı. Ama onun yeniden eski günlerdeki gibi idareyi eline almasını beklemediğinden hayretini bütünüyle yenememişti. Acaba Vasili neyin peşinde diye düşünüyordu. Genç kadın henüz eski normal haline dönememişti. Erol bunu rahatlıkla gözlemliyordu. Yaşlı general ise doğrusu iyi bir oyuncuydu. Ajan şimdi onun Albay Dunayev'in ölümünden bile kuşkuya düştüğünden emindi. Ama nasıl bir aşak yakaladığını kestiremiyordu. Üçü de generalin ufak kadehlere ikram ettiği sek vodkayı bir dikişte içtiler. İçki Erol'un gırtlağını yaktı. Aslında vodkadan hiç haz etmezdi. General onlara biraz tepeden bakarken ağır ağır homurdandı. Olanlar için müteessirim. Ama karımın davranışlarını anlayışla karşılayacağınıza da eminim. O ne de olsa bir kadın. Olaylar karşısında çabuk tepki veriyor. Sinirlerine yeterince hakim olamıyor. Buna bir de ruhsal gerginliğini ilave ederseniz hatalı davranışlar sergilemesinin kaçınılmaz olduğunu takdir edersiniz. Sizin hakkında büyük bir hata yaptı. İtiraf edeyim ki ben bile sizden önceleri biraz kuşkulanmış ve bunu Leonora'ya ifade etmiştim. Birden ortaya çıkışınız, sonra saf değiştirerek karımdan yana oluşunuz. Para teklifini kabul etmeyişiniz ve hoşlandığınızı sandığımız bir kadın için cinayete tevessül etmeniz hep şüphe uyandırıcı nedenlerdi. Erol nefesini tutarak neticeyi neye bağlayacağını merak etti. Ne var ki bir erkek olarak ben sizi daha iyi anlıyorum. Leonora'ya aşık olmanız çok doğaldır. O dünyada gördüğüm en muhteşem kadındır. Nitekim 20 yıl evvel henüz gençken onun uğruna ben de hayatımın gidişatını değiştirdim. Başımıza gelenlerden sonra Avrupa'da hep kaçmak zorunda kaldık. Onun için cinayet işlemeyi ve her türlü tehlikeye göze almayı çok iyi anlıyorum. Bu erkeklere has bir duygudur ve sizi takdirle karşılıyorum. Sakın inkara kalkışmayın. Karıma aşıksınız, değil mi? Erol kendisine yöneltilen soru karşısında irkildi. Evet demenin daha makul ve davranışların açıklayıcı bir çözüm olduğunu düşünerek başıyla onayladı. En iyi çare şimdilik oydu. Bunu hiç yadırgamadım. Ayrıca açık sözlülüğünüz için de sizi kutlarım. Bunu benden gizlemeye çalışsanız bile bir yararı olmazdı. Onunla yattığınızı da biliyorum. Erol elinde olmadan kızardı. Adamın bu diyaloğu nereye kadar sürdüreceğini merak etmeye başlamıştı. Siz zeki bir adamsınız diye devam etti Vasili. Benim artık yaşlı bir adam olduğumu da herhalde görüyorsunuzdur. Onun bazı ihtiyaçlarına cevap verecek halde olmadığımı da takdir edersiniz. Ama sakın aranızda geçen o gecenin sık sık sık tekrarlanan sıradan bir vaka olduğunu düşünmenizi de istemem. O sadece Leonora'nın size şükranlarının ya da borcunun diyelim bir tezahürüydü. Erol göz ucuyla kadına bir daha baktı. Leonora yüzü asık, hiç sesi çıkarmadan kocasını dinliyordu. O an için tepkisiz denebilirdi. Bizim hakkımızda bilmediğiniz daha çok şey var delikanlı dedi birden general. İşte bu ilginç bir başlangıç diye düşündü ajan. Yoksa general gerçekten kendisine inanmış ve yardım talebini genişletmeyi mi düşünmeye başlamıştı. Bir karara varması için henüz erkendi ve beklemek zorundaydı. Saf bir şaşkınlık göstermeye çalışarak ne gibi diye sordu Erol. Vasili Kirilenko mağrur bir eda ile söylendi. Bir zamanlar Kızıl Ordu'nun şerefli bir generaliydim. Hiç aklına gelir miydi? Erol şaşırmış gibi davrandı. Kızıl Ordu mu? Evet delikanlı. Ajan yaşlı generale inanmazmış gibi baktı. Sonra ne oldu? Emekli mi oldunuz? Hayır dedi Vasili. Batıya sığınmak zorunda kaldım. Bir süre sessiz kalan Erol sonunda anlamış gibi başını salladı. Şimdi meseleyi çaktım galiba. Sergei Dunayev'in niçin peşinizde olduğunu anlıyorum. Peki anladığını sanmıyorum delikanlı. Neden? Ruslar peşinizde değiller miydi? Peşimdeydiler tabii. Uzun yıllar onlardan kaçtım. Ama batılı devletler de bana istediğimi vermediler. Ben Sovyet rejimine düşmandım. Ne yazık ki batılı kapitalist devletler de beni hayal kırıklığına uğrattılar. Senelerce onlardan da kaçmaya çalıştım. Yani senin anlayacağın iki ateş arasında kaldım. Yıllar sonra karımın ülkesine iltica ederek rahat bir nefes alabildim. Fakat bu defa da... Anlıyorum, diye yaşlı adamın cümlesini kesti Erol. Ruslar sizin izinizi burada buldular. Yanılmıyorsam Sergei Dunayev sizi bu yüzden arıyordu.